Ayrım 7.
Web Yeager atının yönünü güneybatıya vererek yola çıktı. Ufuk çizgisine ulaştığında Napolita çiftliği ve oradaki günlerini artık geride bıraktığına inanmış olarak yeni bir yaşam düşünüyordu. Ve günler günleri kovaladı. Aradan aylar geçmesine rağmen Web Yeager'ın direnişi hiçbir şeyi engellemedi. Bir gün Rio Grande'nin hayvan yetiştiricilerinden olan Bartolome'un yolu Napolita çiftliğinden geçiyordu. Bu misafirperver krallıkta karnını doyurmak için mola vermeye karar vererek çiftliktekilerin masasına konuk oldu. Sofradaki konuklar ilgi çekiciydi. Hele Aaron'un Santa'ya anlattıkları oldukça ilginçti. Bayan Yeager diye gevezelik etti Aaron. Önceki gün Hidalgo Country'de Seco çiftliğindeydim. Burada Web Yeager adında biriyle tanıştım. Çiftliğin yöneticisiymiş. Güçlü, kuvvetli ve uysal bir adam. Sizde bir akrabalığı falan var mı? Evet diye yanıtladı Santa. Benim eşimdir. Seco isabetli bir seçim yapmış, zira kendisi doğunun en iyi hayvan yetiştiricisidir. Santa çiftlikteki işlerinde yardımcı olarak babasının en dürüst ve güvenilir adamlarından olan Ramsey'i seçmişti. Ama yine de acaba işe yaramaz adettiği bu adamın Web'in kaybıyla işlerinde bazı olumsuzluklar mı olduğunu söylemek istemişti. Uzun yıllar Napolitan'ın uçsuz bucaksız otlaklarında İngiliz safkan sürüler yetiştiriliyordu. Texas'ın uzun boynuzlularına fark atan bu sürüler artık iyiden iyiye verimli olmaya başlamıştı ki özel otlaklarda da yetiştirilmeye başlanarak ünü tüm Texas'ı boydan boya kaplamıştı. Öteki yetiştiriciler de uyanmış ve kendi hayvanlarını artık beğenmeyerek işi Napolita çiftliğinden sürü alma yoluna kadar götürmüşlerdi. İşte bu nedenle günlerden bir gün yağız gencecik bir binici, üzerinde tabancaları, boynunda ifek fuları olduğu halde tozu dumana katarak Napolita çiftliğine geldi. İçinde ticari bir üslup taşıyan bir mektubu çiftliğin sahibesine bırakarak yine aynı telaş ve hızla geri dönerek gözden kayboldu. Mektupta aynen şunlar yazılıydı. Sevgili bayan, Rancho Seco çiftliği sahipleri benden sizin yetiştirmekte olduğunuz Sussex sığırlarından 2 ya da 3 yaşındakilerden 100 kadarını satın almamı istiyorlar. İşlemlere derhal başlayacağım. Malların teslim edilmesinden sonra bedeli tarafınıza gönderilecektir. Saygılar, Webster Yeager, Rancho Seco Müdürü. İşte her zaman yapılması gereken bir görevdir anlayışı, kraliyet içinde geçerliydi. Vakit akşam üzere de olsa derhal istenilen sayıdaki hayvan, ertesi gün gönderilmek üzere otlakta seçilerek bir araya getirildi. Gece olduğunda çiftliğe karanlık ve sessizlik çökmüştü. Santa Yeager, herhalde neler hissettiğini ve ne yaptığını merak etmişsinizdir. Uzun süre sakladığı gözyaşlarını artık tutamayıp yatağının üzerine boylu boyunca uzanıp içinden geldiğince ağlamış mıdır? Yoksa mektubu soğukkanlı bir biçimde okuduktan sonra ikiye katlayıp çekmeceye koyduktan sonra ticari metanetini koruyarak hemen işe mi koyulmuştur? Bunu sizin hayal gücünüze bırakıyorum. Kraliyet her zaman kutsal ve gizlidir. Üzerindeki kalın esrar perdesini aralamak hemen hemen imkansızdır. Sadece tahminde bulunmak gerekirse bundan sonra şunlar cereyan etmiş olabilir sanırım. Santa üzerinde uçuşan bir giysiyle sessizce evden çıkar, gürültü yapmadan bir ağacın altında durur. Tüm çiftlik üzerinden arada bir bulut geçen turuncu ışıltılı ayın pırıltısı altındadır. Kimi zaman duyulan saka kuşunun mutlu cıvıltısı dışında yaprak kımıldamaz. Havada keskin bir çiçek kokusuyla püfür püfür bir meltem esmektedir. Derken uzun kulaklı beyaz bir tavşan yavrusu önünden zıplayarak çalılıkların arasında kaybolur. Santa güneybatıya dönerek boşluğa 3 kez eliyle öpücük gönderir. Sonra evin 50 adım ötesindeki çiftliğe ait nalbant dükkanına girer ve işe koyulur. O da ne? Santa az sonra bir elinde ufakça bir cisim, diğerinde sürülere kırmızı damga vurulmak için kullanılan portatif bir fırın olduğu halde dışarı çıkar. Çabuk adımlarla, elinde gereçler olduğu halde, aristokrat Sussex sığırlarının olduğu çitin kapısından sessizce içeri süzülür. Hayvanlar ay ışığının altında yatmaktadırlar. Sürünün tam ortasında, kırmızılığın içinde sadece bir tanesi beyaz renktedir. Santa omuzundan aşağıya sarkıttığı kementi usulca hayvanın boynuna geçirmeye çalışır. Huysuzlanan hayvan boynunu çekmek ister. İkinci defa hamle yapan Samta, bu kez hayvanın ön iki ayağını iple bağlamayı başarır. Ağır vücut yere düştüğünde hayvanın üzerine panter hızıyla atlar, ne var ki bunda başarılı olamaz. Bu çalışmadan huzursuz olan diğerleri de hareketlenmeye başlarlar. Ancak Santa yılmadan bir üçüncü defa daha şansını denemek ister. Bu kez yakalanan hayvan kendini toparlamaya çalışırken ipin diğer ucu sıkıca çite bağlanmıştır bile. Bundan sonra Santa çevik hareketlerle bariyerin arkasından getirdiği gereçleri alarak geri döner. Hayvanın acı feryatları gecenin sessizliğini delerken Santa beyaz tüylü deriden kızgın demiri çekmektedir. Bir gece kuşu sarayından tarafa kanat çırparken o yaptığı işin olumlu olup olmayacağı endişesini yüreğinde taşımaktadır. Gün ardında silahlarını kuşanmış olan genç binici çiftliğe gelip o meşhur Sussex kraliyet sürüsünü alarak tekrar yola koyulur. Rancho Seco çiftliğine kadar yaklaşık 36 yerleşim merkezinden geçilir. Sık sık hayvanların otlatılması ve ön ihtiyaçları için yolda mola verilir. Gece olduğunda nihayet çiftliğe gelinmiştir. Bununla beraber müdür derhal hayvanları görerek onları teker teker sayar. Ertesi gün saat 8'e doğru Napolita çiftliğine çamura bulanmış 4 nalı atıyla biri yaklaşmaktadır. Çiftliğe gelir gelmez atını derhal çite bağlayarak kuşanmış olduğu silahlardan çıkan sesleri aldırmadan eve doğru adeta koşarak girer. Bu aceleci adam kapıyı itip içeri girmeden önce duraksar. Önce derin bir iç geçirir ve derken kapı birden açılır. Boynuna sarılan iki kolonu hasretle kucaklar. Web, web. Çok saçma davrandım der Web Yeager. Şşt der Santa. Onu gördün mü? Gördüm der Web. Siz bu karmaşık konuya giriş konuşmasından bir şeyler çıkarabildiniz mi acaba? Neyi kastettikleri hakkında sanırım bazı yorumlar yapmışsınızdır bile. Her şeyi unut ne olur. Bir aptal gibi davrandım ben biliyorum. Sen kraliçeliğe layık biri. Şşt diye tekrarlar Santa Web'in dudaklarını parmaklarıyla kapatarak. Burada kraliçe falan yok, sus. Ben sadece Santa Yeager'ım ve ben sadece senin karın Santa'yım. Sonra onun kolundan tutarak birinci kata götürür. Odaya girdiklerinde Web gözlerine inanamaz. Tam ortada bir beşik ve içerisinde tatlı mı tatlı ufacık bir bebek yatıyordur. Mırıldandığına bakılırsa hayatından oldukça memnundur. Gördüğünüz gibi Sayın Kral Hazretleri, kraliçeniz işte burada der Santa. Beşikte yatan bebeği göstererek işte diz çök ve ona merhaba de der. Az sonra açılan kapıdan içeri Bud Turner girer. İçeride olup bitenin pek farkında değildir. Merhaba dedikten sonra her zamanki gibi susar Bud. Sürüler hazır. Onları yine Barbara mı yoksa... Ağzı bir karış açıkta zavallı adam. O sırada beşikten sesler duyulur. Baba, baba. Minik yumruklarını havaya sallayan bebeği gösteren Web, Bud'a dönerek patronunu duydun der. Bu seferki ifadesi bir yıl öncekine nazaran çok daha sevecendir. İşte Yeager'ların hikayesi de böyle ama ufak bir ayrıntıyı da size aktarmadan geçmeyelim. Rancho Seco'nun sahibi Sussex Krallığından gelen sürüleri incelerken müdürü çağırıp sormuştu. Wilson, Napolita'nın simgesi nedir? X çizgi Y dedi Wilson. Ben de öyle zannediyordum ancak şu beyaz sığıra baksana. Üzerinde içinde haç bulunan bir kalp işareti var. Bu ne ifade ediyor acaba? Dostluk adına. İhtiyar Mac Longsberry ile birlikte bir altın madeninden adam başı 40.000 dolar kazanmıştık. İhtiyar diyorum ancak kart simalı biri olan Mac sadece 41 yaşındaydı. Bir gün bana Andy demişti. 3 yıldır durmadan çalışıp duruyoruz. Artık canıma tak dedi. Acaba işe bir süre ara versek, biraz da hayatımızı yaşasak ne çıkar? Çok iyi olur. Ben de aynı şeyi düşünüyordum diye yanıtladım kendisine. Acaba Niagara şelalelerini gezmeye mi, yoksa poker partileriyle dop dolu günleri mi tercih etsek dedim. Uzun yıllardır kendi kendime hep bak Mac oğlum. Bir an önce para biriktirip şöyle adam gibi iki odalı güzel bir yer kiralarsın. İçine de iyi bir Çinli aşçı tutarsın. Sonra da gel keyfim gel. Bacağını uzat ye iç keyfine bak der dururum. Sanırım artık bunları gerçekleştirme zamanı geldi. Ben de sana katılıyorum dedim ve böylece aşağı yukarı Bir haftada aldığımız bu karar doğrultusunda işlerimizi düzene koyup Denver'a yaklaşık 30 kilometredeki Pina'ya geldik. Burada şirin, ufacık iki odalı, işimize yarayacak bir ev kiraladık. Pina'daki bankada derhal kendimize yetecek kadarlık bir hesap açtık ve böylece 340 kişilik halkın arasına biz de karıştık. Denver'den yanımıza Çinli aşçıyı, guguklu saati ve okuyacak kitaplarımızı da getirdiğimizden kendimizi evimizde gibi hissediyorduk. Eğer biri size çıkıp zenginlik mutluluk getirmez derse sakın ola ki ona inanmayın. Mac mavi çoraplı ayaklarını pencerenin upuzun pervazına doğru uzatmış, elindeki macera kitabını yutarcasına okuyor, arada bir burnunun ucuna düşen gözlüğünü iteliyordu. Görüntüsü Rockefeller'ı bile kıskandıracak kadar imrendiriciydi. Bana gelince elimdeki Old Zip Kuhn'u okurken kendimi zevkin doruğunda hissediyor, arada bir öten guguklu saate neşeyle kulak veriyordum. Ah singin mamulü burnumuza gelen hanım eli aromalı çay kokusuna jambonlu yumurta kokusu da eklenince keyfimiz bir kat daha artıyordu. Arada kitaplarımızı kısa bir süre için kapatıyor, pipolarımızı yakıp karşılıklı hoşbeşe başlıyorduk. Zaman zaman bilim, ince avcılığı, mısır, dil bilgisi, balıklar, rüzgarlar, dericilik, kayalar, kartallar ve daha pek çok keyifli konudan bahsedip bugüne dek fırsat bulamadığımız şekilde duygu ve düşüncelerimizi birbirimize anlatıyorduk. Bir akşam Mac sözü kadınlara, onlarla olan ilişkilerdeki tavır ve davranışlara getirerek bu konudaki düşüncelerimi öğrenmek istediğini söyledi. Bu konuda A'dan Z'ye bilgili olduğumu söyleyebilirim diye söze başladım. Kadının doğası ve sis perdesi en az Sing Sing'in topografyası kadar ortadadır. Kadını her yönüyle olumlu ve olumsuz noktalarını iyice inceleyebildiğimi sanıyorum. Mac derince bir iç çekti ve söze, Andy, onların varlığını dilediğimce hissedemedim. Yani onları iyice inceleyemedim ben, biliyor musun? Kadınlara fazlaca yakın olamadığımdan dolayı onları tanıma olanağım olmadı benim diye başladı. 6 yaşındaydım, hayatımı kazanmaya başladım ve bu yüzden de karşı cinse ait düşüncelerimi ve beslediğim duyguları tatmin edecek ortamı bulamadım. Bakış açısı olarak söylediklerinle bunların kanıtlanmasında apaçık bir tezat göze çarpıyor. Ben her zaman kadınların benzer kontrastlarla birbirinden ayrı oldukları düşüncesindeyim. Sana şunu söyleyeyim dedi Mac. Eğer gençken duygularına gem vurmaya, onları zırhlarla donatmaya karar verirsen, önüne çıkan fırsatlar da değerlendirilmeden bir bir yok olur. Ve şimdi artık yaşlandığım için bunca açığı kapatabileceğimi de sanmıyorum. Onu bilemem dedim. İnsanların nasıl ortamlarda kimlerle karşılaştıkları birbirinden çok farklıdır. Ben kendi adıma kadınları tanıma fırsatlarını değerlendirmek için geç olduğunu düşünmüyorum. Bir kişi kendi dünya görüşü içinde davranışlarının nasıl olması gerektiğini belirlerse, nasıl davranmak istiyorsa o şekilde davranır. Pina'daki o akşam konuşmalarımız epey uzun sürdü. Bazı insanlar vardır taşkınlığa, gösterişe kaçmadan yaşayamazlar. Oysa biz kiraladığımız bu evde vaktimizi iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorduk. Oteller, barlar bizi çekmiyordu. Mac ve ben Ah Sing'in düzenleyip yola koyduğu mutfaktan çıkan her türlü mamulatı keyifle tüketiyor, düşlerimizdeki kitapları okuyarak müthiş zevk alıyorduk. Bir gün Spite'dan bana bir telgraf geldi. Kendisi New Mexico'da benim hisselerimin de olduğu bir maden işletiyordu. Beni acele görmek istediğini belirtince 2 ay kadar Pina'dan ayrı kalmak zorunda kaldım. Bu süre sonunda eve dönüşümde gerçekten heyecanlıydım. Bir an önce tatile kaldığım yerden devam etmek için sabırsızdım. Eve girdiğimde Mac eşikteydi. Gördüğüm manzara karşısında az daha bayılacağımı düşündüm. Hiç bu kadar kendimi kötü hissetmemiştim hayatımda. Eşikte dikilen bu adam tıpkı National Gallery galerisine yakışır biçimde donanmıştı. Hayır, daha da fena. Washington'da Güzel Sanatlar bölümünden alınmış bir sanat eserinin kopyası gibiydi. Üzerinde bir afilli ceket pantolon, içinde beyaz bir jile, ayağında gıcır gıcır rugan pabuçlar, başında uzun bir şapka ve ceketin içinde uzun zincirli köstekli bir saat taşıyordu. Selam Andy, diye karşıladı Mac. Seni gördüğüme sevindim. İnan sen gittiğinden bu yana çok şey değişti. Şüphesiz diyerek yanıtladım. Şimdiye kadar böylesine kutsal şeylere saygısız bir görüntüyle daha karşılaşmamıştım. Tanrım, seni hiç böyle düşünemezdim. Mank Lansbury, neden böyle soytarılığın pençesine düşebildin? Ama Andy, dur dinle. Sen yokken burada çok değişiklik oldu, inan. Sonra beni sulh yargıcı olarak... Mac'e dik dik baktım. Oldukça etkilenmiş ve o derecede allak bullak bir hali vardı. Oysa dediği gibi bir görevli ise normal olarak duru ve dingin bir hali yansıtmalı ve hatta biraz da melankolik bir hava taşımalıydı. Derken kaldırımdan genç ve alımlı bir genç kızın geçtiğini gördüm. O sırada Mac'in rengi değişti, gülerek kıza baktı, birbirlerine gülümsediler, kız başını eğerek yoluna devam etti. Ben yine lafıma devam ettim ve eğer sen bu yaşta böylesine değişebilmişsen, durumun pek iç açıcı değil. Şuraya bak, gıcır gıcır rugan ayakkabılar ayağında. İki ayda çok değişiklik göstermişsin, inanamıyorum dedim. Bu akşam nikah kıyılacak dedi Mac, biraz mağrur bir edayla. Bu genç kız da kutsal müessesenin kadını olacak. Hemen posta kutusuna gitmem gerekiyor dedim aceleyle oradan ayrılarak. Onun anlattıklarını artık duymuyordum bile. 100 metre kadar sonra gelin adayı, genç kıza yetiştim. Şapkamı çıkararak onu selamladım. Yaşından oldukça çocuksu olmakla beraber yaklaşık 18 yaşında gözüküyordu. Benimle tanışmaktan dolayı heyecanlıydı. Kulaklarına kadar kızararak donuk bakışlarla sözlerimi dinledi. Sanırım bu akşam evleniyorsunuz dedim. Evet, ama bir şey mi var dedi. Dinleyin güzelim diyerek sürdürdüm sözlerimi. Adım Mademoiselle Rebosa Red diyerek sözümü kesti. Biliyorum dedim. Rebosa, yaşım sizin babanızın yaşından oldukça fazladır sanırım. Ancak şimdi beni dinleyin lütfen. Evleneceğiniz o içi heyecan dolu, gıcır gıcır kıyafetli, rugan pabuçlu, çaresiz hindi benim en iyi arkadaşımdır. Size soruyorum, neden böyle bir evlilik hikayesine onu mecbur ettiniz kuzum? Ama bu benim tek şansım diyerek yanıtladı. Yalan yok dedim, güzel ve duru fiziğini baştan aşağı süzerekten. Bu eşsiz güzellikle istediğiniz erkeği baştan çıkarabilirsiniz. Dinleyin Rebosa. Mac bu işe uygun biri değil. Siz dünyaya geldiğinizde o 22 yaşında bir delikanlıydı. Bu tip bir birliktelik inanın bana fazla sürmez. Yazık olur her ikinize de. O hayatını yaşadı ve çizdi. Oysa siz daha çok başındasınız her şeyin. Lütfen şimdi bu evliliğin olmaması için çaba göstereceğinizi söyleyin. Size söz veriyorum. Evleneceğim insan başka biri olacaktır dedi ve enerjik bir tavırla şapkasını düzeltti, sonra da eteklerini toplayarak seyirtti. Tören saat kaçta olacak dedim, saat 6'da dedi, yüzü hafiften dalgalanarak. Onu etkilediğimi düşündüm, eğer bunu başarmışsam Mac'i de kurtarabilecektim. Daha elma şekeriyle avutabileceği çocuğu eş olarak kabul eden bir adama doğruyu göstermek gerekiyordu. Kadınlar hakkındaki bilgi ve ön sezilerime güvenerek Rebosa dedim. Pina'da sana uygun, hoş bir erkek yok mu hiç beğendiğin? Tabii var dedi. Elindeki düğün çiçeğini yere doğru silkerek, tabii biri var, neden sordunuz? Peki onu beğeniyor musun diye tekrar sordum. Onu tanıyor muyuz? Bingo dedi Rebosa. Annem onu evin basamaklarında oturmaması için sürekli sular durur. Yani ondan pek hoşlandığını söyleyemem. İçini çekerek devam etti. Ancak onu artık unutmam gerektiğine kendimi inandırmıştım. Rebosa, ihtiyar Mac için ona hissettiğin duyguların aynısını hissediyor musun? Yani aşık olduğunu söyleyebilir misin diye sordum. Yo, hayır dedi, başını iki yana sallayarak. Aksine onu çok kuru ve düz buluyorum. Tuhaf bir şey bu. Peki bu genç adam kimdir, neyin nesidir dedim. Eddie Byles diyerek yanıtladı. Crosby'de bir mağazada çalışıyor. Ancak ayda sadece $35 kazancı var. Ve Ella Knockles da ondan çok hoşlanıyor. İhtiyar Mac bana size büyük bir iyilikte bulunacağından söz etti diye sürdürdüm konuşmamı. Evet biliyorum dedi. Dinleyin beni Rebosa dedim. Eğer Eddie Barlos'un kitabında $1000 olursa iyi dinleyin, bu rakam onun çalıştığı dükkan kadarlık iyi bir ticarethane açmasına yardımcı olur. Evet diyorum ki Eddie ve sen böyle bir yatırımın sahibi olursanız bu akşam 5'te evlenir misiniz? Rebosa fal taşı kadar açılmış gözlerle durdu ve bana baka kaldı. Kadınlara özgü o alevle yandı bakışları. Yüreğinin heyecanı bütün dış organlarına yansımış, yaprak gibi titriyordu karşımda. $1000 mı diye bildi. Tabii ki evlenebiliriz. O halde benimle gel. Hemen Eddie'yi görmeliyiz dedim elinden çekiştirerek. Birlikte doğruca Cosby'ye gittik. Eddie'yi dükkandan çıkararak derhal teklifimi anlatmaya koyuldum. Eddie ise sinirli ve hırçındı. Bana dönerek $1000 ha inanamıyorum. $1000. Siz yaşlı tonton vereceğiniz bu parayla Cosby'de zengin olmamı öneriyorsunuz ha? Harika doğrusu dedi. Derhal içeri girerek dükkanı satın almak için sahibine $1000'lık bir teklif yaptım. Eğer Eddie ve Rebosa bugün 5'te evlenmeye karar verirlerse bu dükkanı derhal Bay Cosby'den satın alacaktım. Satışla ilgili işlemi bitirdiğimizde iki sevgili oldukça mutlu görünüyorlardı. Biraz hava almak amacıyla koruluk bir yerde aldım soluğu. Bir ağaç kütüğüne oturup derin derin yaşamı düşünmeye başladım. Yaşlılık, aşk, kadınlarla ilgili münasebetler ve diğer yaşamsal tüm olguları tek tek mantık ve duygu süzgecinden geçirdim. Sonra da tüm bu düşünceler arasında arkadaşım Mac'in hayatını mahvolmanın eşiğinden kurtardığım için büyük bir rahatlık hissettim. $1000 böyle bir beladan kurtulmak için oldukça pahalı bir rakamdı. Ancak yine de getirdiği şeylere değerdi doğrusu. Her şeyden fazla da kadınlar konusundaki değer yargılarım ve becerimi de böyle bir konuda iyi değerlendirmenin rahatlığını taşıyordum. Eve döndüğümde saat 5:30 dolayındaydı. Kapıyı açar açmaz Mac'le yüz yüze geldim. Üzerinde eski kıyafetleri, ayağında mavi çorapları ve elinde kitabıyla tıpkı oraya ilk geldiğimiz görüntüdeydi. Hiç de önemli bir toplantıya hazırlanır bir hava yok burada diyerek saf saf sordum. Mac elini tütün kutusuna uzatırken bir iki şey geveledi. Saat 5'te tören bitti. Bana değişiklik bildiren ufak bir not gönderildi. Hadi Andy, neden hala dışarıdasın, girsene. Peki evlilikten sana bahsedildi mi diye sordum. Ben kıydım nikahlarını dedi. Sana daha önce de söylediğim gibi, pastör batıya akrabalarını görmeye gidince sulh hakimi olarak beni görevlendirdiler. Bir ay evvel de Eddie ve Rebosa'yı evlendireceğime söz vermiştim. Çok iyi bir çocuk Eddie. Hem bugünlerde bir dükkan da alacak. Yani her şey yolunda. Evet anlıyorum diyebildim. Düğünde pek çok kadın vardı dedim Mac ilgisizce. Ancak hiçbiri de beni fazla etkilemedi. Sanırım onları olumlu ve olumsuz noktalarıyla iyice tanımak gerekir. Tıpkı senin yapmış olduğun gibi. O 2 ay önce geçerli bir görüştü dedim. Fısıltı halinde bir sesle ve derin bir iç çekişle beraber kitabıma gömüldüm. Gerçek dost. Bir av dönüşünde bir saatlik rötar yapan güney trenini beklemek üzere New Mexico, Los Pinos'ta Summit House Oteli'nin önündeydim. Otel sahibi olan Telemachus ile beraber ayaküstü laflıyor, dünyanın gidişatı ile ilgili pek çok konuda birbirimize ahkam kesiyorduk. Derken söz döndü dolaştı, onun sakat olan sol kulağına geldi. Kişiliğini gizleyen biri olmadığını görünce cesaretle kulağının nasıl bir hayvan tarafından sakat bırakıldığını sordum. Avcılığa olan merakım yüzünden karşılaşmış olduğu olayı fazlasıyla merak ediyor, öğrenmek için biraz da can atıyordum. Bu kulak gerçek bir kutsal kalıntıdır dedi Hicks. Yani bir kaza mıydı dedim. Her dostluk kazadan başka bir şey değildir diyerek yanıtladı beni Telemachus. Ve ben de susarak onu dinlemeye başladım. Bu hanın gerçek sahibi dışında ben gerçek dostluk örneğini Connecticutlı bir adam ve maymunu arasında yaşanan sıkı bir ilişkide gördüm.